Ayrım 8, sayfa 90. Memesinin ucu fena halde sızlıyor Erika'nın ve bu sadece bir başlangıçtı. Bundan sonra çok daha acı duyacağını da biliyordu. Geçmişte kalan acıyı düşünmek bile Erika'yı çılgına çevirmişti. Bunun tekrarına asla izin veremezdi. Birkaç adım daha geriye gitti. Genç kadının yüzünü korkunun o inanılmaz ifadesi kaplamıştı ve beyaz keten elbiseli adamın asıl beklediğinin de bu olduğunu biliyordu. Sevişirken işkence yaptığı kadınların korkusu onu daima daha fazla tahrik eder ve tahrik oldukça da verdiği acının ölçüsünü kaçırırdı. Erika az önce adamın öptüğü boynunu eliyle sildi. Sanki buz gibi dudaklarının bedeninde doğurduğu titremelerden kurtulacakmış gibi. "Seni istiyorum Erika," diye mırıldandı adam. "Eskisinden de fazla. O geceyi hiç unutamadım. Kuşlar gibi çırpınışın gözlerimin önünden gitmiyor. Güçlü ve dirençli birisin sen. Bana çok zevk vermiştin. Sen de mutlu olmuştun değil mi?" "Sen bir manyaksın," diye hırladı genç kadın. "Sadist bir ruh hastası. Evet, o geceyi hiç unutmadım. Ama senin düşündüğün gibi değil. Ömrümün hatırlanmayacak tek gecesi olarak." Mavi gözlü adam buz gibi bakışlarını kadının yüzünden ayırmıyordu. "Yalan söylüyorsun Erika. Mutluluktan attığın çığlıklar hala kulaklarımda." "Mutluluktan mı? Onlar sadece bana yaptığın işkencenin acı feryatlarıydı. Sen köpoğlu köpeğin tekisin. İktidarsızlığını ancak öyle işkenceyle tatmin ediyorsun. O geceyi tekrarını asla düşünemeyeceğim bir kabus olarak anımsıyorum. Vücuduma o şekilsiz ve korkunç aletlerini bir daha sokamayacaksın. Anladın mı beni?" "Bu kadar emin olma Erika," diye sırıttı adam. Genç kadının gerileyeceği başka yer kalmamıştı. Sırtı duvara dayandı. Adam sağ kolunu hemen duvara uzatarak Erika'nın kaçmasını engellemişti. Yine birbirlerine çok yakındılar ve Alman ajan adamın ağzından yayılan hafif alkol kokusunu duyabiliyordu. Başka çaresi kalmamıştı genç kadının. Sağ elini usulca çantasının içine kaydırdı. Adamın o esnada zevkten mest olduğunu hissedebiliyordu. O avını hiç kaçırmazdı. Nitekim şimdi de o korkunç kabusu kendisine bir kere daha yaşatacağından emindi. Erika'nın parmakları çantasının içindeki Glock'a değdi. Ter içindeydi. Tüm sorunu ona hissettirmeden silahı çıkarabilmesiydi. Silahın kabzasını çantanın içinde kavradı. Göz gözeydiler. Ve o buz mavisi açık gözler her an biraz daha yaklaşıyordu yüzüne. Erika son bir gayretle silahı çantadan çıkardı, hem de yıldırım hızıyla. Beyaz keten elbiseli adam tam göbeğine batan namlu ile irkildi. Yüzünün hatları gerildi birden. Erika'nın kararlılığını anlamıştı. Ama şaşkınlığı çok kısa sürdü. Sinsi ve haince gülmeye başladı. "Yaramaz kız, yoksa silahını ateşlemeyi mi düşünüyorsun? Hemen yolumdan çekilmezsen hiç tereddüt etmeyeceğim." "Bunu yapamazsın, kendini aldatma. Sana 3 saniye müddet veriyorum. Sonra tetiği çekeceğim." Adam kılı bile kıpırdamadan genç kadını süzüyordu. "1. Kımıldamadı adam. 2. Cidden bana ateş edecek misin? Bu son şansın. "Pekala, çekiliyorum ama buna çok pişman olacaksın." "Uzaklaş." Adam arka arkaya 3-4 adım attı. "Daha geriye git ve sakın kımıldayayım deme. Yoksa kalbine kurşunu yersin. Çok iyi bir nişancı olduğumu bilirsin." Birkaç adım daha geriye gitti adam. "Erika," diye fısıldadı. "Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Gecemi mahvettin. Fakat nasıl olsa yine karşılaşırız. Zamanını bilmiyorum. Ama seni bulacağım ve..." "Evet, ne yapacaksın o zaman?" "Seni öldüreceğim, hem de keyifle. Yatak odasındaki aletleri en hoyrat biçimde kullanarak." "Yanılıyorsun mende bu herif. Şayet bir daha karşılaşırsak seni o zaman asıl ben öldüreceğim." Erika ağır ağır kapıya yöneldi. Gözlerini bir an olsun adamın üzerinden ayırmıyordu. Sokak kapısını açtı. Siyahın namlusu hala üzerine yönelikti. "Şimdilik hoşça kal," dedi. "Umarım o zevki yaşamak için bir daha karşılaşırız." "Bunu ben de dört gözle bekleyeceğim Erika." Kapıyı kapatan genç kadın hızla sokağa fırladı. Havadaki nem ve gecenin sıcağı hiç umurunda değildi artık. Peşinden gelmeyeceğini biliyordu. Bu onun tarzı değildi. Erika sahile vardığında iskeledeki meydanda Gert Rüper'in Mercedes'ini gördü. Şoför içinde uyukluyordu. Kötü diye düşündü. Gert yata dönmüş olmalıydı. Yatın ufak botu da sahilde yoktu. "Umarım Gert yatmadan evvel kamerama gelmemiştir," diye söylendi içinden. Kumsalda soyunup giysilerini lastik torbaya tıkarak denize girdi. Tekneye vardığında sallandırdığı ip hala yerinde duruyordu. Çevik hareketlerle ipe tutunarak güverteye çıktı. Kimseye görünmemişti. Usul usul kamerasına yürüdü. Sessizce kapıyı açarak karanlık odanın ışığını yaktı. Gert Rüper yatağın karşısındaki koltukta oturmuş kendisini bekliyordu. Endonezya hava yollarının sembolü olan Garuda, kuvvetli ve büyük bir kuşun adıdır. Mitolojiye göre hatta dünyanın en büyük kuşudur. Yani efsanevi bir canlı. Garuda amblemli Boeing, Manado pistine doğru inişe geçtiğinde, Emre uçağın penceresinden aşağıda görünen uçsuz bucaksız denize bakarak cennet gibi bir yere geldiklerini düşündü. Abi buraya göreve değil, senelik iznimizi geçirmeye gelmeliymişiz yahu. Tam bir cennete benziyor aşağısı. Galiba eksik olan yalnızca huri kızları. Cengiz gülümsedi. Merak etme, onlar da vardır. Turisti bol bir yermiş. Ama ne yazık ki huri kızlarını düşünerek pek vaktin olmayacak. Uçak piste konup merdivenlerden aşağı inerlerken ilk gözlemledikleri şey alanın kalabalığıydı. Manado havaalanı kesinlikle ayrıldıkları Kuala Lumpur gibi modern ve bakımlı bir yer değildi. Küçük, yetersiz ve iyi organize olmamıştı. Gümrükte sıkı bir kontrolden geçirildiler. Gümrük memurları sanki uyarılmış gibi herkesi inceden inceye aramışlardı. Terminal binasından çıkarlarken Kuala Lumpur'daki CIA ajanı Alan Wright'ın sözünü ettiği Sulawesi'deki CIA ajanları hala kendileriyle temas kurmamışlardı. Emre etrafa bakındı. Sonra "Abi bizi karşılamaya gelen kimse göremiyorum." diye fısıldadı. "Bir terslik mi var acaba?" "Sabırlı ol," dedi Cengiz. "Belki yerel polisin dikkatini çekmek istemiyorlardır." Emre çevresindeki yerlileri incelemeye başladı. Şüpheli sivil polis olduğunu düşünebileceği insanları bulmak çok zordu. Sanki yerliler hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi yüzleri birbirine çok benziyordu. Esmer ten, basık burun, derine kaçmış kara gözler. Küçük valizlerini yere bırakıp bir süre oyalanır gibi yaptılar. Dikkat çekmek, birini bekledikleri havasını yaratmak istemiyorlardı. Cengiz cebinden adanın bir broşürünü çıkarak sanki gidecekleri yeri tespite çalışıyorlarmış gibi havalara girdi. Parmağını çıkardığı haritanın üzerinde rastgele dolaştırırken Türkçe sordu. "Sen etrafta bize bakan kimseyi görüyor musun?" Anavatandan binlerce kilometre uzaktaki bu ada kentinde Türkçe bilen birine rastlayacağını hiç sanmıyordu. Ama yine de kısık sesle konuşmuştu. "Turist olduğunu sandığım beyazların bizle ilgilenmediği kesin abi. Ama yerlilerden bize saldıracak bir av gibi bakan yığınla kişi var. Onlara boş ver şimdilik. Bizi kazıklanacak turist sanıyorlardır." "Ya Amerikalılar bizimle temas kurmazlarsa?" "Saçmalama, mutlaka temas kurulacaktır. Belki ters giden bir durum vardır ortada. Yakında çıkar kokusu." İyi de ne kadar bekleyeceğiz burada? 5-10 dakika daha oyalanalım. Sonra bir otele gideriz. Nasıl olsa bizi bulurlar. Dur abi, sarışın biri bize doğru yaklaşıyor. Cengiz başını çevirdi. Gelen adam uzun boylu, zayıf ve ince hatlıydı. Yanlarına gelince kibar bir şekilde günaydın dedi. Ben Hint Orozu'yum. Emre içinden derin bir oh çekti. Kendilerini karşılayacak ajanın kodu da buydu. Cengiz de bizler de çöl aslanlarıyız. Robert Cage, kusura bakmayın diye fısıldadı. Sizi biraz beklettik. Kalabalığın dağılmasını beklemek zorundaydım. Dikkat çekmek istemedim. Önemli değil, dedi Cengiz. Emre istihbarat elemanları arasında oldu olası böyle etiket kurallarına uyulmasını hafif alaya alırdı. Teknik olarak lüzumuna inansa bile yapılanlar ona hep oyun gibi gelirdi. Oysa CIA bunu çok ciddiye alıyordu. Amerikalı ajanı dikkatli inceledi. Adamda daha ziyade bir öğretim üyesinin inceliği vardı. Emre'ye adamın mesleği sorulsa hiç tereddüt etmeden bir üniversitede profesör ya da doçent derdi. Bu meslek için fazla kibar ve nazik görünüyordu. "Keç, gidelim lütfen," deyince Cengiz "nereye gidiyoruz?" diye sordu. Hint Orozu üzüntülü gibi görünen bir sesle "size kalacağınız bir ev ayarladık," dedi. "Merkezden yeni emirler aldık. Operasyon bir süre için ertelendi." "Ertelendi mi? Sanırım bunu siz de işitmiş olmalısınızdır. Hedef kişi henüz bulunamadı." "Ne kadar bekleyeceğiz?" "Keç, kesin bir şey söyleyemem. Çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda izine rastlarız." Emre Cengiz'in kulağına eğilip "abi bu iş yatar," diye fısıldadı. "Anladığım kadarıyla bunlar herifi elden kaçırmışlar. Ölme şeyim ölme. Önce adamın izni bulacaklar. Sonra kaçırmak için plan yapacaklar. Uygun olursa da operasyona kalkışacaklar. Olur mu hiç? Belli ki hedef çoktan uyanmış ve tüymüş buradan. Kaçmış olmasa bile izne rastlayamayız. Bu kent adamın doğup büyüdüğü yermiş. Bütün yerli halk adamı, kimse onu ele vermez ve rahatlıkla saklanabilir." "Haklısın galiba," diye karşılık verdi Cengiz. Ajanlar havaalanından bir taksiyle Manado kentine doğru uzaklaşırken birbirinden habersiz iki yerli de onların bindiği taksiyi takibe başlamışlardı. Tuan Moshe, ben Müslüman değilim dedi Joko. Sesinde yorgun ve huzursuz bir ifade vardı. Yakıcı güneş altında çıplak omuzları terden parıldıyordu. Bir süre duraklayarak cümlesini tamamlamakta zorlandı. Bu nedenle Osuva'nın ne inançları ne de verdiği savaş beni ilgilendirmez. Ama bu kentin ahalisinin büyük çoğunluğu Müslümandır. Ne olmuş yani? Lütfen anlamaya çalışın. Muhbirin kimliği anlaşılırsa burada beni yaşatmazlar. Hiç gözümün yaşına bakmadan öldürürler beni. Osuva'nın Manado'da çok taraftarı vardır. Ona ilah gibi taparlar. Ne demeye çalışıyorsun sen? Beni bu işten affedin. Korkuyorum. Karanlık bir gecede bıçaklanarak ölmek istemiyorum. Moshe Goldberg, jipin direksiyonunu sıkıca tutarak yanında oturan Joko'ya baktı. Artık çok geç Joko, işi kabul ettin. Beni Vovonia adasına götürmek zorundasın. Hala anlamıyorsunuz. Asıl anlamayan sensin. Muhammed Osuva'nın Vovonia adasında olduğunu söylemedin mi? Öyleyse oraya beni götürmekten başka çaren yok. Dalgıcın dişleri kenetlenmiş gibiydi. İçinden küfürler savurdu. Bakın Tuan Moshe. Mossad ajanı adamın lafını ağzına tıkadı. $5,000 hem de peşin. Joko'nun neredeyse nefesi kesiliyordu. Tomohon civarında yabancılara günlük $20'dan dalma dersleri verir ya da onlara su altında rehberlik ederdi. Hem de bütün bir gün. $5,000 hayal edemeyeceği kadar iyi bir rakamdı. Manado ve Tomohon civarında köpek sürüsü kadar dalgıç vardı ve bu hayat pahalılığında yaşam her geçen gün biraz daha zorlaşıyordu. Susmak zorunda kaldı. Jipin arkasında oturan Vira'ya kaçamak bir göz attı. Yerli memnuniyetten sırıtarak kendisini süzüyordu. Tamam mı dedi Moshe. Artık mızmızlanmak yok. Tek kelime daha edersen benden zırnık alamazsın. Ne diyebilirdi ki Joko? Teklif edilen parayı bütün bir sene içinde bile kazanamazdı. Adamdan ses çıkmadığını gören Moshe sordu. Oraya giden uçak var mı? Vovonia adasında havaalanı yoktur. Uçakla gidemezsiniz. Karayolunu mu önerirsin? Denizi. Daha uzun sürmez mi? Zaman kaybederiz. Acelenizi anlamıyorum Tuan. Muhammed Osuva bir yere kaçacak değil ki. Belli olmaz Joko. Şu an bütün dünya onun peşinde. Yerli dalgıç garip garip Mossad ajanına baktı. Zararsız bir dini lider olan Osuva'nın neden birden herkes peşinden koşturduğunu pek anlamamıştı. Ayrım sonu sayfa 99.